16 Nisan Salı sabahından herkese günaydın ve merhabalar. Ben Yakup. Yepyeni bir 6.30 yayınıyla daha sizlerleyim. Pırıl pırıl bir güne uyanmışsınızdır umarım. Dün sanıyorum herkes için son derece sendromlu bir pazartesi günü oldu. Çünkü kesintisiz bir tatilin ardına başlamak herkes için zor olmalı. Benim için de zordu, ne yalan söyleyeyim. Ama bu sene böyle çeşitli resmi tatillerin ya da bayram gibi günlerin bolca olduğu, daha doğrusu iş günlerine denk geldiği bir yıl. Dolayısıyla bu tür tatil diyebileceğimiz fırsatların bolca da olacağı bir sene. Hepiniz için o aranın keyifli geçtiğini düşünüyor. Son derece güzel, keyifli bir hafta diliyorum. Bugünün bülteni Dardanel'le birlikte ulaşıyor. Türkiye'ye balığı sevdiren Dardanel'in kalpleri iyi gelen yenilik tutkusu 40 yaşında. Kalplerden sağlık, sofralardan iyi balık eksilmesin diyen Dardanel, bu özel yaşı yine kalp sağlığı haftasıyla bir arada kutluyor. Politikayla başlayalım. İsrail-Hamas savaşının başladığı 2 ayından bu yana taraflara ateşkes çağrısı yapan Türkiye, İran'ın İsrail'e misillemesi sonrası gerginliğin bölgeye yayılmaması politikasını sürdürüyor. İran'ın 13 Nisan Cumartesi akşamı İsrail'e yönelik saldırısının ardından Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşın yayılma ve tırmanma riski barındırdığına dair uyarılarımızı uzun süredir tüm muhataplarımıza hatırlatmaktayız. İran'ın bu saldırıya yaptığı misilleme ve takip eden gelişmeler, olayların hızlı biçimde bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini bir kez daha göstermiştir, açıklamasında bulundu. Halihazırda Suriye iç savaşının da etkisiyle, göç ve terör gibi farklı sorunlarla mücadele eden Türkiye'nin doğuda İran'la 534 kilometrelik sınırı bulunuyor. Deutsche Welle'ye konuşan dış politika uzmanı Soli Özel, İran'ın misillemesinin kareografi içinde yapıldığına dair çok sayıda işaret bulunduğunu belirtiyor. İran'ın Türkiye dahil olmak üzere komşu ülkelere bilgi verdiği de kaynaklar tarafından aktarıldı. Türkiye, resmi tutumuna ilişkin açıklamasını saldırının ertesi günü yaptı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında İran ve İsrail üzerinde etkisi olan batılı ülkelere gerilimi tırmandırmaya son verilmesi yönünde mesaj verildi. Açıklamadan önce İranlı mevkidaşıyla görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gerilimin artmasını istemediğini belirtti. Fidan, geçen aylarda yaptığı açıklamalarda da Türkiye'nin tercihinin barış olduğunu vurgulamıştı. Yazının devamına bültenden ulaşabilirsiniz. Türkiye gündemiyle devam edelim. Antalya'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 174 kişinin mahsur kaldığı teleferik faciası ile ilgili tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ifadesinde istifa ettikten sonra 2024 yılında yapılan ağır bakım ve yıllık bakımlara ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını, 6,5 yıl hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtti. Kocagöz, ön bilirkişi raporunu hatalı bularak, tek sorumlu benmişim gibi gösterildi, dedi. İstanbul Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına dair itfaiye raporu açıklandı. İBB itfaiyesi, kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kolay yanıcı izolasyon, yalıtım ve döşeme malzemelerini hızla tutuşturduğunu vurguladı. Raporda, iş yeri acil durum aydınlatmalarının çalışmadığı, yönlendirme levhalarının olmadığı, söndürme sisteminin ve yangın dolaplarının çalışmadığı da belirtildi. Gazete Duvar'da Duygu Kıt'ın haberine göre rehberler, turist rehberliği meslek kanununda yapılmak istenen değişikliklere tepkili. Turist Rehberleri Birliği eski başkanı Suat Tural, yolcu ile tur yapan bazı acentelerin talebi için yabancı dil bilme şartının ortadan kaldırılmasının turizme verilebilecek en büyük zarar olacağını belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün yapacağı Filistin ziyareti İran'ın İsrail'e saldırısı nedeniyle ertelendi. Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim. Filistin halkının yanındayız. Ateşkes bir an önce sağlanmalı. İnsani yardımların bölgeye sorunsuz ulaşımı temin edilmelidir ifadelerine yer verdi. İran-İsrail geriliminin dünyadaki yansımalarına bakalım. İran'ın İsrail'e cumartesi günü düzenlediği hava saldırısının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi pazar gecesi New York'ta toplandı. Toplantıda İran ve İsrail birbirlerini suçlarken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Orta Doğu'da gerilimi azaltma çağrısında bulundu. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Emir Said İravani, saldırı ile ilgili ülkesinin Birleşmiş Milletler şartına uygun olarak doğal meşru müdafaa hakkını kullandığını ve İran'ın harekete geçmekten başka seçeneği olmadığını söyledi. İravani, açıklamalarında Birleşik Krallık ve ABD'yi de eleştirdi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Gilad Erdin ise, konseyden İran devrim muhafızlarını terör örgütü olarak tanımlamasını ve çok geç olmadan İran'a mümkün olan tüm yaptırımları uygulamasını istedi. Haberin devamına bültenden ulaşabilirsiniz. Dünya gündemi. İran Dışişleri Bakanlığı 13 Nisan Cumartesi günü İran Devrim Muhafızları Ordusu donanmasının Hürmüz Boğazı yakınlarında el koyduğu Portekiz bandıralı MSC Arise gemisi hakkında açıklama yaptı. Açıklamada geminin deniz kanunlarını ihlal ettiği belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'e hava saldırısı düzenleyen İran'a ait İHA'ları Ürdün hava sahasında vurarak engellediklerini bildirdi. Fransa'nın Ürdün'de askeri üssünün bulunduğunu anımsatan Macron, Ürdün hava sahasının ihlal edildiğini de belirtti. Lübnan basını, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 9 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları açıklandı. Filistin Kızılayı, İsrail'in 50 gün önce Han Yunus'taki Emel Hastanesi'nden yaralıları tahliye ettikleri sırada rehin aldığı iki ambulans görevlisini serbest bıraktığını duyurdu. Donald Trump'ın 2016 seçimlerinden kısa bir süre önce eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yapmakla yargılandığı dava dün New York'ta görülmeye başlandı. ABD Federal Soruşturma Bürosu, kargo gemisinin çarpması sonucu yıkılan Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'ndeki yaşananlara ilişkin adli soruşturma başlattı. Soruşturmada köprünün yıkılmasına neden olan koşullar ve federal yasalara uygun hareket edilip edilmediği araştırılacak. Ekonomi ve finans. Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayında işsizlik oranının bir önceki aya kıyasla 0,3 puan azalışla %8,7'ye gerilediğini, işsiz sayısının ise yine aynı döneme kıyasla 109 bin kişi azalışla 3 milyon 78 bin kişiye indiğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023 yılına ilişkin bilançosunu açıkladı. Bilançoya göre TCMB, 2023'te 818,2 milyar TL ile tarihinin en büyük zararını elde etti. Tarihi zarar, çoğunlukla taşınan döviz pozisyonlarıyla kur korumalı mevduat hesaplarına yapılan kur farkı ödemelerinden kaynaklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim Bütçesi'nin Mart ayında 209 milyar lira açık verdiğini duyurdu. Bir önceki yılın aynı döneminde bütçe açığı 47,2 milyar lira düzeyinde kaydedilmişti. Söz konusu dönemde hazine gelirleri yıllık bazda %68,7 artışla 483,8 milyar TL'ye ulaşırken bütçe giderleri ise %107,4 artışla 692,8 milyar TL'ye çıktı. ABD'de perakende satışlar Mart ayında aylık bazda %0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde ülkede otomobil hariç perakende satışlarsa %1,1 büyüyerek, söz konusu dönemde ülkede otomobil hariç perakende satışlarsa %1,1 büyüyerek %0,4 olan beklentilerin çok üzerinde seyretti. Son olarak iş dünyası ve teknoloji. IDC araştırma şirketinin cumartesi günü yayımladığı verilere göre, Apple'ın 2024'ün ilk yarısında yaptığı akıllı telefon sevkiyatları %10 düştü. Bu düşüşün nedeni olaraksa Android akıllı telefon üreticilerinin rekabeti artırması gösteriliyor. ABD Başkanı Joe Biden dün sabah yaptığı yazılı açıklamayla Güney Kore merkezli Samsung'un Texas'ta çip üretimini geliştirmesi için şirkete 6,4 milyar dolar verileceğini duyurdu. Böylelikle Samsung, 8,5 milyar dolarla Intel ve 6,6 milyar dolarla TSMC'den sonra Biden hükümetinin Çin yasasıyla verdiği en büyük üçüncü hibeyi almış oldu. Çin hükümeti, ülkedeki yabancı teknolojileri yerlileriyle değiştirme planında odağını telekomünikasyon alanında ABD merkezli çip üreticilerine çevirdi. Wall Street Journal'ın haberine göre regülatör, hükümete ait mobil operatörlerinden ağlarındaki yabancı yarı iletkenleri kontrol edip ne zaman değiştireceklerini bildirmelerini istemiş. Elektriğin haberine göre Tesla, çalışanlarının %10'undan fazlasını işten çıkarmayı planladığına dair kurum içi bir e-posta gönderdi. Bu hamlenin en az 14 bin çalışanı etkileyeceği tahmin ediliyor. Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın şirket çalışanlarına gönderdiği e-postaya göre şirket bu işten çıkarmalarla kendini büyüyeceği bir sonraki aşamaya hazırlayacak. Bu detayla birlikte bana ayrılan sürenin ve 6.30 yayınlarında bir günün daha sonuna geldik. Ben Yakup. Bugünün bülteni Dardanel'le birlikte ulaştı. Bir sonraki yayında tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.